Ayrım 9.
Sayfa 92. Bordenav, çocuklar diye bağırdı. Biliyorsunuz ki yarın oyunumuz var. Dikkatli olun. Fazla şampanya içmeyin. Fokalmon, ben dünyanın beş köşesinden akla gelebilecek her türlü içkiden içtim diyordu. Ah, olağanüstü şeylerdi bunlar. İnsanı ansızın öldürüverirdi. Kısacası bana hiçbir şey olmadı. Hiç sarhoş olamadım. Denedim ama bir türlü olamıyorum. Pek solgun, tavırları pek soğuktu. İskemlesinin arkalığına dayanmış, durmadan içiyordu. Louis Violet mırıldandı. Neyse, yeter artık, içme. Gece sana bakmak zorunda kalırsam iyi olmaz doğrusu. Çakır keyif olan Lucy Stewart'ın yanakları veremliler gibi alev alev kızarmıştı. Rose Mignon ise nemli gözleriyle sevecen görünüyordu. Çok fazla yediği için sersemleyen Tatan Nene dalgın dalgın önemsiz şeylere gülüyordu. Ötekiler, yani Blanche, Caroline, Simon, Maria birazdan konuşarak kendi işlerini, bir arabacıyla yapılan kavgayı, bir kır gezintisi tasarısını, alınıp sonra geri verilmiş sevgilileri anlatıyorlardı. Ama George'un yanındaki bir delikanlı, Lea de Horn'u öpmeye kalkışınca suratına bir tokat yedi. Kız beni bıraksana dedi. Bunu büyük bir öfkeyle söylemişti. İyice çakır keyif olan George, Nana'ya baka baka coşmuştu. Aklındaki bir düşünceyi evirip çeviriyordu ciddi ciddi. Masanın altında dört ayak olacak. Küçük bir köpek gibi gidip Nana'nın ayaklarının dibine büzülecekti. Kimse onu orada görmeyecek, o da uslu uslu oturacaktı. Sonra Lea'nın ricası üzerine Dogen'e delikanlıya rahat durmasını söyleyince George birden kendisini azarlanmış gibi derin bir üzüntü duydu. Çok saçma, çok üzücü bir şeydi bu. İyi yanı yoktu. Bu arada Dogen'e şakalar yapıyor, onu büyük bir bardak su içmeye zorluyor, bir yandan da bir kadeh şampanyayla yerlerde yuvarlandığını, bir kadınla baş başa kalınca kim bilir neler yapacağını soruyordu. Fokalmon yine söze başlayarak, ''Bakın, Havana'da yabani bir çalıdan müthiş bir rakı yaparlar.'' diyordu. ''İnsan ateş yutmuş gibi olur. Vallahi bir akşam bundan bir litreden fazla içtim. Bana mısın?'' demedi. Başka bir günde Coromandel kıyılarında vahşiler bize içine kezzapla biber karıştırılmış bir içki verdi. O da hiçbir şey yapmadı bana. Sarhoş olamıyorum nedense. Karşısındaki Lafaloz'un yüzü bir süreden beri Fokalmon'un hoşuna gitmiyordu. Sırıtıyor, hoş olmayan sözler söylüyordu. Başı dönmeye başlayan Lafaloz, Gaga'ya doğru sokularak durmadan kımıldanıyordu. Ama onu telaşlandıran başka bir kaygısı vardı. Birisi mendilini almıştı. Sarhoş inatçılığıyla mendilini istiyor, yanındakileri sorguya çekiyor, koltukların, ayakların altına bakmak üzere yere eğiliyordu. Gaga onu yatıştırmaya çalışınca, ''Saçma bu.'' dedi. ''Mendilin köşesinde aile armamla soyluluk tacı var. Bu da başıma iş açabilir.'' Fokarmon, ''Bırakın canım, Bay Falomoz, La Falomoz, Ma Falomoz.'' diye bağırdı. Delikanlının soyadını böyle çarpıtarak türlü biçimlere soktuğu için nükte yaptığını sanıyordu. Ama La Falomoz kızdı. Kekeleyerek atalarından söz etti. Fokarmon'u başına bir sürahi su atmakla gözdağı verdi. Comte de Vandeures araya girerek Fokarmon'un çok şakacı olduğunu söylemek zorunda kaldı. Gerçekten de herkes gülüyordu. Bu durum şaşkın şaşkın ayakta duran delikanlının canını sıktı. Sonunda yerine razı oldu. Kuzeni sesini kalınlaştırıp ona yemesini buyurunca bir çocuk gibi uysal uysal yemeğini yiyordu. Gaga onu yine kendine doğru çekmişti. Yalnız Lafaloz zaman zaman konuklara kaygılı sinsi bakışlarla bakıyor, bir yandan da hala mendilini araştırıyordu. Bu arada nükte yapmak isteyen Fokarmon, masanın tam karşı tarafında oturmakta olan Labordet'e saldırdı. Louis Violet onu susturmaya çalışıyordu. Çünkü dediğine göre sonunda kabak onun başına patlardı. Labordet'e hanım diyerek şaka yapıyordu. Çünkü Labordet'in adını kadın adına benzetmekteydi. Labordet ise sakin sakin omuzlarını silkerek herkesin de ''Sussana artık dostum, saçmalıyorsun.'' diyordu. Ama Fokalmon şakayı sürdürüyordu. Nedense hakaret etmeye de başladığı için Labordet ona karşılık vermeyi kesti. Comte de Vandeures'e dönerek ''Beyefendi, arkadaşınızı susturun lütfen.'' dedi. ''Beni kızdırmasın.'' Labordet iki kez düello etmişti. Herkes ona saygı gösteriyor, her yere kabul ediyordu. Sofradakiler Fokalmon'a karşı çıktı. Masadakiler neşeleniyor, onu pek nükteden buluyordu. Ama bu geceyi berbat etmek için bir neden olamazdı. Kurnaz yüzü bakır rengine dönüşen Vandeures, Labordet'e cinsiyetinin geri verilmesini istedi. Öteki erkekler bu arada Mignon, Steiner, Bordenav'da öfkelenmişti. Bağırarak araya girdiler. Onun sesini bastırdılar. Yalnız Nana'nın yanında unutulmuş olan yaşlı bey yine gururlu, kibar tavrıyla oturuyor, yemeğin sonunda patlak veren bu tartışmayı yorgun yorgun gülümseyerek sessizce solgun gözlerle izliyordu. Bordenav, ''Minik kedim, kahveyi burada içsek nasıl olur?'' dedi. ''Çok rahatsız da.'' Nana hemen karşılık vermedi. Yemeğin başından beri kendisini kendi evinde hissetmiyormuş gibiydi. Garsonlara seslenen, yüksek sesle konuşan, lokantadaymış gibi rahat rahat oturan tüm bu kalabalık onu şaşırtmış, aptallaştırmıştı. Kendisi bile ev sahibesi rolünü unutmuş, yanındaki kıpkırmızı suratlı Şişko Steiner'le ilgileniyordu yalnızca. Onu dinliyor, başıyla hala olmaz diyor, insanı kışkırtan o sarışın tombul haliyle gülüyordu. İçtiği şampanya yüzünü pembeleştirmişti. Dudakları nemli, gözleri pırıl pırıldı. Bankacı Nana'nın omuzlarıyla yaptığı her işlevi harekette ve başını çevirince boynunun şehvetle hafifçe kabarışı karşısında daha fazla para öneriyordu. Steiner onun kulağının dibinde ipek gibi parlak minik bir köşe görüyor, çılgına dönüyordu bu yüzden de. Nana zaman zaman rahatsız olarak konuklarını anımsıyor, konuk ağırlamayı bildiğini göstermek için sevimli olmaya çalışıyordu. Yemeğin sonuna doğru epey sarhoş olmuştu. Şampanya kendisini hemen tuttuğu için pek üzülüyordu. Bunun üzerine aklına gelen bir düşünce onu çileden çıkardı. Bu kadınlar evinde kötü davranışları bulunarak ona bir oyun oynamak istiyordu. Evet, bunu açıkça görüyordu. Lucy Focarmon'u Labordet'e karşı kışkırtmak için göz kırpmıştı. Bu arada Rose, Caroline ve ötekiler beyleri kışkırtıyordu. Şimdi ortalık çok gürültülüydü. Kimse kimsenin ne dediğini duymuyordu. Bunları da Nana'nın evinde yemek yerken her istediğinizi yapabilirsiniz dedirtmek için özellikle yapıyorlardı. Göreceklerdi günlerini. Nana sarhoş olsa bile kadınların en şıkı, en terbiyelisi oydu. Bordenav yine minik kedim dedi. Söyle de kahveleri buraya getirsinler. Bacağım yüzünden böylesi daha iyi benim için. Ama Nana birden ayağa kalkmıştı. Şaşırıp kalan Steiner'le yaşlı beyin kulaklarına çok iyi oldu diye fısıldadı. Bu bana ayak takımını çağırmamak konusunda ders oldu. Sonra parmağıyla yemek salonunun kapısını göstererek yüksek sesle ekledi. Biliyorsunuz kahve orada. İsteyen alsın. Nana'nın öfkelendiğini fark etmeden herkes masadan kalktı. Yemek salonuna doğru itişerek ilerlemeye başladı. Çok geçmeden salonda Bordenav'dan başka kimse kalmamıştı. Duvarlara tutunarak dikkatle ilerliyor, bir yandan da karınlarını doyurunca babalarını yüzüstü bırakıp giden o lanet kadınlara küfrediyordu. Onun ardından garsonlar şef garsonun yüksek sesle verdiği buyruklar üzerine sofrayı toplamaya başlamıştı bile. Koşuşuyorlar, itişip kakışıyorlar. Baş makinistin düdüğü çalınınca yok edilen bir peri masalı dekoru gibi masayı ortadan kaldırıveriyorlardı. Hanımlarla beyler kahvelerini içtikten sonra yeniden salona döneceklerdi. Gaga yemek salonuna girerken hafifçe ürpererek ''Vay canına'' dedi. ''Burası daha serinmiş.'' Bu odanın penceresi açık kalmıştı. Likörlerle kahvenin hazır durduğu masayı iki lamba aydınlatmaktaydı. İskemle yoktu. Kahve ayakta içildi. Bu arada yandaki salondan garsonların gürültüleri artıyordu. Nana ortadan yok olmuştu. Ama kimse yokluğuna aldırış etmiyordu. Onsuz da oluyordu pekala. Herkes kahvesini büfenin çekmecelerini karıştırıyordu. Yemek sırasında birbirinden ayrı kalanlar şimdi birleşiyor, herkes birbirine bakıyor, anlamlı anlamlı gülüyor, durumu özetleyen konuşmalar yapıyordu. Rose Mignon, August, Bay Faucher'i bugünlerde öğle yemeğine gelecekti değil mi dedi. Saatinin kösteğiyle oynamakta olan Mignon sert bakışlarla gazeteciyi bir an süzdü. Rose çıldırmıştı. İyi bir yönetici olarak bu talanı engelleyecekti. Bir makale için değerdi belki ama sonra kapı kapanacaktı. Bununla birlikte karısının ne kadar inatçı olduğunu bildiğinden ve gerektiği zaman onun bir saçmalık yapmasına da babaca bir hoşgörüyle izin vermeyi kendine kural edindiğinden kibar bir tavır takınarak karşılık verdi. Elbette çok sevinirim. Öyleyse yarın buyurun Bay Faucher'i. Steiner ve Blanche'la konuşmakta olan Lucy Stewart bu çağrıyı işitti. Sesini yükselterek bankacıya ''Bu kadınların tümü kudurmuş'' dedi. İçlerinden biri köpeğimi bile çaldı. ''Bakın dostum, sen Rose'u bırakıyorsun diye suç bende mi?'' Rose başını çevirdi. Kahvesini küçük yudumlarla içiyor, yüzü solgun, gözlerini Steiner'e dikmiş bakıyordu. Terk edildiği için içinde biriktirdiği tüm öfkesi gözlerinden bir alev gibi geçti. Durumu Mignon'dan daha açık görüyordu. John Quarry işine yeniden başlamak saçmalıktı. Bu tür dalavereler üst üste iki kez başarılı olamazdı. Aman, vız gelirdi. Faucher'i ele geçirecekti. Yemeğin başından beri abayı yakmıştı ona. Mignon memnun olmazsa iyi bir ders olacaktı bu ona. Van de Ures gelerek Lucy Stewart'a ''Dövüşmeyecek misiniz?'' dedi. ''Hayır, korkmayın. Yalnız rahat dursun yoksa kirli çamaşırlarını ortaya dökerim.'' Sonra kurumlu bir tavırla Faucher'i çağırarak ''Canım'' dedi. ''Terliklerin bizim evde kalmış. Onları yarın kapıcına yollatırım.'' Faucher'i şaka yapmak istedi. Ama Lucy bir kraliçe tavrıyla uzaklaştı. Bir kadeh kiraz likörünü rahatça içmek için sırtını duvara dayamış olan Clarice omuzlarını silkti. Bir erkek yüzünden neler oluyordu? İşte iki kadın. Sevgilileriyle birlikte oldukları zaman ilk akıllarına gelen şey sevgililerini birbirlerinin ellerinden almak değil miydi? Kural böyleydi. Söz gelimi kendisi de istese Hector yüzünden Gaga'nın gözlerini oyardı. Adam sen de, umrunda bile değildi. Ardından Lafaloise oradan geçerken ona yalnızca baksana dedi. Sen yaşı geçkin kadınlardan hoşlanıyorsun ama sana iyice pörsümüş kadınlar gerek. Lafaloise pek kızmış göründü. Endişeli duruyordu. Clarice'in kendisiyle alay ettiğini görünce ondan kuşkulandı. Şakayı bırak diye mırıldandı. Mendilimi sen aldın. Mendilimi geri ver. Clarice şu mendilin yüzünden amma kafamızı ütüledin ha diye bağırdı. Bana bak aptal. Neden alacakmışım onu? Lafaloise inanmamış bir tavırla neden olacak? Aileme gönderip beni rezil etmek için. Bu arada Focarmon likörlere saldırıyordu. Hanımların ortasında kahvesini içmekte olan Labordet'e bakarak sırıtmayı sürdürüyordu. Cümleleri yarım bırakıyordu. Bir at cambazının oğluymuş, kimileri onu onun bir kontesin piçi olduğunu söylüyor. Geliri yokmuş ama cebinde her zaman 500 frank bulundurmuş. Yosmaların uşağıymış ama onlarla hiç yatmıyormuş. Bu arada öfkelenerek hiç hiç deyip duruyordu. Hayır, görüyorsunuz ya, ona bir tokat atmalıyım. Küçük bir kadeh Chartreuse boşalttı. Chartreuse likörü ona hiç dokunmuyordu. Baş parmağının tırnağını dişlerinin arasında çıtlatarak bu kadar bile dokunmaz diyordu. Ama tam Labordet'in üzerine yürüyeceği sırada yüzü sapsarı kesildi. Büfenin önüne külçe gibi yığılıverdi. Kör kütük sarhoş olmuştu. Louis Violaine ona çok üzüldü. Bu işin sonunun kötü olacağını söylüyordu. Şimdi tüm geceyi ona bakmakla geçirecekti. Gaga, Focarmon'u deneyimli bir kadın gözüyle inceleyerek bunun bir şey olmadığını, bu adamın kazasız belasız 12-15 saat uyuyacağını söyleyip onu yatıştırmaya çalıştı. Focarmon'u alıp götürdüler. Vandores, Nana nereye kaçtı canım diye sordu. Evet, gerçekten Nana masadan kalkar kalkmaz savuşup gitmişti. Şimdi bunu anımsıyorlar, Nana'yı istiyorlardı. Bir süreden beri endişeli olan Steiner, ortadan yok olan yaşlı beyin nerede olduğunu sordu. Kont merak etmemesini, yaşlı adamı kapıya kadar geçirdiğini söyledi. O adı gerekli olmayan yabancı biriydi. Çok zengindi ve ziyafetlerin harcamalarını ödemekle yetinirdi. Sonra herkes yine Nana'yı unutunca Vandores başını bir kapıdan uzatmış olan Dogene'ye başıyla işaret ederek onu çağırdı. Yatak odasında Nana'yı buldu. Genç kadın dimdik oturmuştu. Dudakları bembeyazdı. Dogene ile George ayakta durmuş şaşkın şaşkın ona bakıyordu. Vandores şaşırarak neyiniz var kuzum diye sordu. Nana karşılık vermedi. Başını da çevirmedi. Vandores sorusunu yineledi. Nana sonunda beni hiçe saymalarını istemiyorum diye bağırdı. Sonra ağzına geleni söylemeye başladı. Evet evet aptal değildi ya açıkça görüyordu. Yemekte kimse onu umursamamış, onu küçümsediklerini göstermek için korkunç şeyler söylemişlerdi. Eline su bile dökemeyen bir yığın pislikti tümü de. Bir daha böyle ziyafetler vermeyecekti. Yiyorlar sonra da onu eleştiriyorlardı. Tüm bu pislikleri kapı dışarı atmamak için kendini zor tutuyordu. Öfkeden boğulacak gibiydi. Sesi hıçkırıklarla kısıldı. Vandores ona yine sen demeye başlayarak hadi yavrum sen sarhoşsun dedi. Aklını başına toplaman gerek. Nana şimdiden karşı çıkıyordu. Orada kalacaktı. Ben sarhoş olabilirim ama bana saygı gösterilmesini istiyorum. Bir çeyrek saatten beri George'la Dogene yemek salonuna gelmesi için ona boş yere yalvarıp duruyordu. Nana inat ediyordu. Konukları canları ne isterse onu yapsındı. Onlardan çok iğreniyordu. Yanlarına dönemezdi. Hiçbir zaman gitmeyecekti. Kendisini parça parça etseler bile odasında kalacaktı yine. Kendimi sakınmam gerekiyormuş diye sürdürdü. Bana bu komployu kuran o Rothschild'lığıdır. Bu akşam beklediğim o namuslu kadını da gelmekten alıkoyan kesinlikle Rose'dur. Bayan Robert'ten söz etmekteydi. Vandores onuru üzerine yemin ederek Bayan Robert'in kendisinin gelmek istemediğini söyledi. Gülmeden dinliyor, tartışıyordu. Bu tür sahnelere alışkındı. Kadınlar bu durumda oldukları zaman onlara karşı nasıl davranılacağını biliyordu. Tam onu iskemlesinden kaldırmak için ellerini uzattığı zaman Nana yeniden öfkelenip çırpınmaya başlıyordu. Söz gelimi Kont Muffa'yı buraya gelmekten caydıranın Focher'i olmadığına inanmıyordu bir türlü. Şu Focher'i gerçekten de yılandı, kıskançtı, bir kadına musallat olup mutluluğunu bozmakta üstüne yoktu. Çünkü böyle olduğunu biliyordu. Kont ona abayı yakmıştı. Onu pekala elde edebilirdi Nana. Vandores boş bulunup gülerek canım onu hiçbir zaman elde edemezdin diye bağırdı. Nana biraz ayılarak ciddi bir tavırla nedenmiş diye sordu. Çünkü o papazların peşinden ayrılmaz. Sana parmaklarının ucuyla bile dokunsa ertesi gün günah çıkarmadan edemez. Benden bir öğüt, ötekini elinizden kaçırmayın. Nana bir an ses çıkarmadan düşüncelere daldı. Sonra kalkıp gözlerini yıkamaya gitti. Ama kendisini yemek salonuna götürmek istedikleri zaman yine öfkeyle olmaz diye bağırıyordu. Vandores daha fazla üstelemeden gülümseyerek odadan ayrıldı. O gider gitmez Nana'nın yüreği birden yufkalaşıverdi. Dogene'nin kollarına atılarak durmadan ah mimiciğim diyordu. Yalnız sen kaldın. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Her zaman birlikte yaşayabilsek ne iyi olurdu. Tanrım, bu kadınlar ne mutsuz yaratıklar. Sonra böyle öpüştüklerini görünce George'un kıpkırmızı kesildiğini fark edip onu da kucaklayıp öptü. Mimi bir bebeği kıskanamazdı. Nana, Paul ile George'un her zaman anlaşmalarını istiyordu. Çünkü birbirlerini çok sevdiklerini bilerek böyle üçünün bir arada olmaları ne kadar güzeldi. Ama acayip bir gürültü onları rahatsız etti. Odada birisi horlamaktaydı. Bunun üzerine çevreyi arayınca Bordenov'u gördüler. Bordenov kahvesini içtikten sonra buraya gelip rahatça yerleşmiş olmalıydı. İki iskemlenin üstünde uyuyordu. Başını yatağın kıyısına dayamış, bacağını uzatmıştı. Ağzı açıktı. Her horladığında burnu oynuyordu. Onun bu hali Nana'nın o kadar garibine gitti ki gülmekten iki büklüm oldu. Dogene ile George'un ardından odadan çıktı. Salona girdi. Daha fazla gülmeye başladı. Kendini hemen hemen Rose'un kollarına atarak ''Aman canım neler oldu bilseniz'' dedi. ''Gelin de görün.'' Tüm kadınlar onunla gitmek zorunda kaldı. Nana ellerini okşayarak tutuyor, öylesine içten bir sevinç taşkınlığıyla onları zorla sürüklüyordu ki tümü de gülmeye başladı. Kadınlar sürü halinde ortadan yok oldu. Soluklarını tutup orada rahatça uzanmış olan Bordenham'ın başucunda bir dakika durup yine geri geldi. Kahkahalar patladı. Kadınlardan biri ötekileri susturunca uzaktan Bordenham'ın horultuları işitiliyordu. Saat 4'e gelmekteydi. Yemek salonunda bir oyun masası kurulmuş, başına da Van der Ves, Steiner, Mignon ve Labordet oturmuştu. Arkalarında ayakta duran Lucy, Caroline konuşuyordu. Blanche'ın ise uykusu gelmişti. Geçirdiği geceden hoşnut değildi. Her 5 dakikada bir Van der Ves'e biraz sonra gidip gitmeyeceklerini sormaktaydı. Salondakiler dans etmeye çalışıyordu. Dogene piyanonun başındaydı. Nana'nın dediği gibi kolay şeyler çalıyordu. Nana piyanonun tıngırdatılmasından hoşlanmıyordu. Mimi herkesin istediği kadar vals ve polka çalmaktaydı. Ancak dans yavanlaşıyordu. Hanımlar kanepelere yorgun argın çökmüş, aralarında sohbet ediyorlardı. Birden gürültülü patırtı koptu. Dizi halinde gelmiş 11 delikanlı giriş holünde yüksek sesle gülüşüyor, salonun kapısında itişiyordu. İçişleri Bakanlığı'nın balosundan çıkmışlardı. Frak giymiş, beyaz kravat takmışlardı. Yakalarında ne olduğu bilinmeyen nişanlar vardı. Onların böyle gürültüyle gelişlerine öfkelenen Nana, mutfaktaki garsonları çağırıp bu beyleri dışarı atmalarını buyurdu. Onları hiç görmediğine yemin ediyordu. Fauchery, Labordet, Dogenet ve öteki erkekler ev sahibesine saygısızlıkta bulunmasınlar diye ileri atılmıştı. Küfürler savruluyor, kollar havaya kalkıyordu. Bir an herkes dövüşecekmiş gibi korkulu bir hava esti. Bu arada hasta görünümlü ufak tefek sarışın bir delikanlı ısrarla ''Hadi Nana, geçen akşam Peterson lokantasında büyük kırmızı salondaydık ya'' diyordu. ''Siz bizi çağırmıştınız, anımsadınız mı?'' ''Geçen akşam Peters'te mi?'' Nana hiç anımsamıyordu. ''Önce hangi akşamdı bu?'' Ufak tefek delikanlı çarşamba günü olduğunu söyleyince Nana o gece Peters'te yemek yemiş olduğunu anımsadı. Ama kimseyi çağırmamıştı. Bundan hemen hemen emindi. İçine bir kuşku düşmeye başlayan Labordet, ''Ama yine de çağırmışsın kızım'' diye mırıldandı. ''Belki o zaman biraz çakır keyiftin.'' Bunun üzerine Nana gülmeye başladı. Bu mümkündü. Artık bilmiyordu. Ama bu beyler geldiğine göre içeriye girebilirlerdi. İşler yoluna girdi. Yeni gelenlerin birçoğu salonda dostlarla karşılaşmıştı. Rezalet el sıkışmalarla sona eriyordu. Hasta görünüşlü ufak tefek sarışın delikanlı Fransa'nın ünlü ailelerindendi. Delikanlılar ötekilerin de geleceklerini söyledi. Gerçekten de kapı her an açılıyor, beyaz eldivenli, resmi kılıklı erkekler görünüyordu. Tümü de bakanlığın balosundan geliyordu. Fauchery takılarak bakanın da gelip gelmeyeceğini sordu. Ama Nana öfkelenerek bakanın 5 para etmez insanların evlerine gittiğini söyledi. Ama içinde bir umut belirmişti. Bunu hiç belli etmiyordu. Bu kalabalık arasında Kont Mufa'nın içeriye girivereceğini sanıyordu. Kont vazgeçmiş olabilirdi. Rose'la konuşurken bir yandan kapıyı gözlüyordu. Saat 5'i çaldı. Artık dans edilmiyordu. Yalnız kumarcılar inat ediyordu. Labordet yerini başkasına bırakmış, kadınlar salona dönmüştü. Herkes geç vakte kadar oturduğundan lambaların bulanık ışığı altında salondakiler uyukluyor gibiydi. Kömürleşen lamba fitilleri de fanusları kızıllaştırıyordu. Bu kadınlar o anda içlerinde belli belirsiz bir hüzün duyuyor, bu yüzden yaşam öykülerini anlatma gereksinimini hissediyorlardı. Blanche de Sivri general olan büyük babasından söz ederken Clarisse bir masal uyduruyordu. Sözde bir dük yaban domuzu avı için amcasının evine gelirmiş. Orada da Blanche'ı baştan çıkarmış. Sonra ikisi de birbirlerine sırtlan dönünce omuzlarını silkerek böyle yalanları nasıl olup da anlattıklarını söylüyordu. Lucy Stewart ise utanmadan kimin nesi olduğunu söylüyor, çekinmeden gençliğini anlatıyordu. Kuzey Demiryolu'nda yağcı olan babası pazarları ona elmalı pasta ziyafeti çekiyordu. Küçük Maria Blond ansızın bağırdı. Aman, size bir şey anlatayım. Evimin tam karşısında bir bey oturuyor. Adam Rusmuş. Hem de son derece zenginmiş. Dün de bana bir sepet meyve gelmez mi? Ama ne meyveler, görseniz. Kocaman şeftaliler, nah böyle üzümler, sözün kısası bu mevsimde bulunmayan şeyler. Gönderen de Rusmuş. Doğal olarak tümünü geri yolladım. Ama sonradan yüreğim burkuldu meyveler için. Hanımlar dudaklarını büzerek bakıştı. Şu küçük Maria Blond yaşına göre ama yalancıydı ha. Sonra böyle tuhaf olaylar hep onun gibi sürtüklerin başına geliyordu. Bu kadınlar birbirlerini hep küçümserdi. Özellikle de üç prens dostu olan Lucy'yi çok kıskanıyorlardı. Lucy'nin ormanda her sabah atla gezintiye çıkması moda oluvermişti. O zamandan beri tüm kadınlar ata biniyor ve öfkeden kuduruyordu. Güneş doğmak üzereydi. Nana umudunu keserek kapıdan yana bakmaz oldu. Herkes sıkıntıdan patlayacaktı neredeyse. Rose Mignon, Pantorov şarkısını söylemek istememişti. Bir kanepeye büzülmüş, kocasının oyunu bitirmesini beklerken bir yandan da Fauchery ile konuşuyordu. Bu arada Mignon da Van der Oest'ten 50 altına yakın kazanmıştı. Göğsünde bir nişanı bulunan şişman, ciddi yüzlü bir bey, Alsak lehçesiyle İbrahim'in oğlunun kurban edilişi adlı parçayı okudu. Tanrı yani İbrahim, Tanrı belasını versin dedikçe, oğlu İshak da durmadan evet babacığım diyordu. Yalnız kimse bir şey anlamadığı için parça biraz saçma görünmüştü. Neşelenmek, geceyi çılgınca sona erdirmek için kimse ne yapacağını bilmiyordu. Bir ara Labordet, mendilinin koyunlarında olup olmadığına bakmak için her kadının çevresinde dolanan Lafoloise kadınları işaret etmeyi düşündü. Derken şampanya şişeleri büfede kalınca delikanlılar içmeye koyuldu. Birbirlerini çağırıyorlar, neşelenmeye çalışıyorlardı. Ama insanı ağlatacak kadar saçma, sıkıntılı bir sarhoşluk engellenemeyecek şekilde salonu kaplıyordu. Bunun üzerine Fransa'nın ünlü ailelerinden olan o ufak tefek sarışın delikanlı başka bir şey bulamayıp tuhaflıklar düşünmekten umudunu kesince aklına bir düşünce geldi. Kendi şampanya şişesini alarak götürüp piyanonun içine boşalttı. Herkes katıla katıla güldü. Bunu gören tatannene şaşırarak "Vay canına, şampanyayı neden piyanonun içine döktü?" diye sordu. Labordet ciddi bir tavırla "Vay canına, sen bunu bilmiyor musun kızım? Şampanya piyanolara çok iyi gelir, seslerini canlandırır." Tatannene inanarak "Ya" diye mırıldandı. Herkes gülmeye başlayınca kızdı. "Nereden bilsindi canım? Aklını karıştırıyorlardı hep." İşin çığırından çıktığı belliydi. Gece kötü bitecek gibi görünüyordu. Bir köşede Maria Blond fazla parası olmayan erkeklerle yattığı için suçladığı Lea Horn'la kavga ediyordu. Birbirlerine çirkin sözlerle yüzleri konusunda saldırmaktaydılar. Çirkin bir kadın olan Lucy onları susturdu. Yüz önemli değildi. İnsanın vücudu ideal olmalıydı. Daha ilerideki bir kanepenin üstünde bir elçilik ateşesi kolunu Simon'un beline dolamış, boynundan öpmeye çalışıyordu. Ama yorgun ve neşesiz olan Simon, herkesin de canımı sıkıyorsun diyerek yüzüne yelpazesiyle vurarak adamı itiyordu. Zaten hiçbir kadın kendisine dokunmasını istemiyordu. Onları sürtük mü sanıyorlardı yoksa? Bu arada Gaga, Lafaloise'i yakalamış, hemen hemen kucağına oturtuyordu. İki erkeğin arasında kaybolmuş gibi görünen Clarisse de gıdıklanmışçasına sarsılarak sinirli sinirli gülüyordu. Piyanonun çevresinde ise küçük oyun sürüyor, delikanlılar birbirlerini itip kakıyordu. Herkes şişesinin dibinde kalan şampanyayı piyanonun içine dökmek istiyordu. Sade ve kibar bir eğlenceydi bu. "Hadi dostum, bir tek de sen at. Vay canına, bu piyano çok susamış. Dikkat, bir şişe daha var. Hiçbir şey ziyan olmasın."